Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
تا
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24 Hordat 1400, Hicri Kameri 3 Zilkade 1442 ve Miladi 14 Haziran 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile İran'da seçim atmosferi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Rusya ile NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. DENA isimli İran yapımı muhrip Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve üst düzey komutanların katılımıyla düzenlenen törende hizmete girdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 59 milyondan fazla kişi oy kullanma hakkına sahip. İslam İnkılabı rehberi çarşamba günü halka hitaben konuşma yapacak. Bakan Zarif, vatandaşların seçimlere katılımı gelecekteki yaptırımları da etkisizleştiriyor dedi. İran'da yerli aşı Coviran Bereket'e acil kullanım izni verildi. Şimdi haberler.
DENA isimli İran yapımı muhrip Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve üst düzey komutanların katılımıyla düzenlenen törende hizmete verildi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran'ın yerli yapım DENA adlı muhribi ve Şahin adlı mayın tarama gemisi bugün sabah saatlerinde İran donanmasının güney filosuna eklendi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törenle Savunma Bakanlığı'nın DENA adlı yeni yerli muhribi hizmete girdi. İran'ın yerli yapım DENA adlı muhribi ve Şahin adlı mayın tarama gemisi bugün sabah saatlerinde İran ordusu genel komutanı Tümgeneral Seyid Abdurrahim Musevi, Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Hüseyin Hanzadi ve diğer yetkililerin katıldığı bir törende İran donanmasının güney filosuna eklendi. Tamamen yerli imkanlarla üretilen DENA adlı muhrip 1300 tondan fazla ağırlığa, 11 metre genişliğe, 94 metre uzunluğa sahiptir. Söz konusu muhrip denizlerde ve okyanuslarda uzun mesafeler kat edebiliyor ve her türlü hava, yüzey ve yeraltı tehditlerini arama, tespit etme, gözlemleme ve yok etme yeteneğine sahiptir. 33 metre genişliğe, 11 metre uzunluğa ve 180 santimetre su alma yüksekliğine sahip olan Şahin adlı mayın tarama gemisi de çeşitli deniz mayınlarına tespit etme ve etkisiz hale getirme kabiliyetine sahiptir. Törende konuşma yapan Ruhani, İran ordusu hakkında deniz ve hava kuvvetleri savaşın son yılında Amerika ordusu ile doğrudan savaşa giren tek güçtür. Kuvvetlerimiz Fars Körfezi'nde Amerika donanması ve hava kuvvetleri ile karşı karşıya geldi. Ordumuz deneyimlidir ve yaklaşık 33 yıldır kara sularımızı koruyor dedi. Deniz kuvvetlerinin sadece Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde görev yapmadığını anlatan Ruhani, uluslararası kurallar çerçevesinde tüm okyanuslar İran donanmasının faaliyet gösterdiği yerdir. Bugün gemilerimiz Atlantik'i geçiyor ve bir limana yanaşmak zorunda kalmadan uluslararası sularda seyredebiliyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti. İran silahlı kuvvetlerinin gücü sadece caydırıcılık ve savunma amaçlıdır. Bu yüzden hiçbir zaman herhangi bir ülkeyle savaşmak niyetinde olmadık. Silahlı kuvvetlerimizin gücü komşularımıza karşı değil, aslında onları desteklemek içindir. Silahlı kuvvetlerimiz Umman Denizi, Fars Körfezi, Kızıldeniz ve diğer bölgelerin güvenliğinin koruyucusudur. Hem kendimizin hem de komşularımızın güvenliğini sağlarız. Ruhani ayrıca kitle imha silahları veya kimyasal silahlar peşinde değiliz ve bunları elde etmenin doğru olmadığına inanıyoruz. Büyük liderimiz Ayetullah Hamenei'nin fetvasına göre bu tür silahların kullanılması İslami normlara aykırıdır. Biz Batılıların sağladığı ve Saddam rejiminin İran'a karşı kullandığı kitle imha silahları ve kimyasal silahların kurbanıyız açıklamalarında bulundu. Batı ülkelerine seslenen Ruhani şunları kaydetti. Yerli sanayi için nükleer enerji arıyoruz. Avrupa ve Amerika nükleer endüstrimizin askeri amaçlı olmadığını çok iyi biliyor. Evet, daha yüksek zenginleştirme yapabiliriz ancak nükleer silah peşinde değiliz. Enerji, tıp endüstrisi ve diğer sektörler için nükleere ihtiyacımız var. İran halkının büyük güçlere karşı durabilecek güce sahip olduğunu söyleyen Ruhani, en büyük yabancı güç olan Amerika'ya karşı durduk ve Amerikan insansız hava aracını düşürdük ve üstünü bombaladık. Gerginlik ve savaş peşinde değiliz. Ancak dış güçleri de boyun eğmeyeceğiz diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Seçim Kurulu Başkanı Cemal Örf, ülke genelinde 72 bin seçim sandığının kurulacağını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Kent ve Köy Konseyleri, İslami Şura Meclisi ara dönem ve liderlik uzmanlık seçimleri için 59 milyondan fazla kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğunu ifade etti. Seçmen sayısı ile ilgili verileri paylaşan Örf, ülkede 59.310.307'den fazla kişi oy kullanabilir ve ülke genelinde 72.000'den fazla seçim sandığı bu seçimler için kurulacak dedi. İllere gönderilen tarifeleri ve 4 seçimin tarifeleri arasındaki farkına değinen Örf, aslında bir kişinin seçilmesini gerektiren Cumhurbaşkanlığı seçimi için tarife sadece bir kişinin adını içeriyor. Ancak uzmanlar meclisin ara seçimlerinde Tahran için 3 kişinin adı var diye konuştu. Örf, İslami Şura Meclisi ara seçimlerinde her seçim bölgesinden bir kişi seçilecek ve tarife o kişiye göre belirlenecek diye ekledi. İran siyasi takviminde 28 Şubat günü 18 Haziran İran halkının bu siyasi arenadaki coşkulu varlığıyla devlete ve devrime yeni bir sadakat bağını oluşturacağı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı gün olarak açıklandı.
13. dönem Cumhurbaşkanı seçimleri arifesinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei çarşamba günü canlı televizyon yayınında İran milletine hitaben konuşma yapacak. İslam İnkılabı rehberinin eserlerini koruma ve yayınlama ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Ayetullah Hamenei yerel saatle saat 19'da canlı olarak İrib radyo ve televizyon kanallarından yayınlanacak, canlı yayında vatandaşlara hitap edecek. İran'da önümüzdeki Cuma günü 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimleri düzenlenecektir.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, vatandaşların seçime katılımının yaptırımların iptalini hızlandırdığı gibi gelecekteki yaptırımları da etkisizleştirdiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Zarif bugün Instagram hesabında yayınladığı bir videoda vatandaşların seçimlere katılımının yaptırımların iptalini hızlandırdığı ve İran'ın kahraman milletine yönelik ekonomik savaşın yapısını kıracağı gibi gelecekteki yaptırımları da etkisizleştireceğini vurguladı. Ülkenin güvenliği, başarı ve onuru ve özgürlüğünün en etkin garantörünün halk olduğuna dikkat çeken Bakan Zarif, vatandaşların kendi kaderini belirlemek için akıllıca ve yoğun katılımının milli gücü artırdığını ve uluslararası arenada yapıcı etkileşim için temel bir dayanak olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı ayrıca seçimlere katılım oranının artmasının radikaller, siyonistler ve ekonomik teröristlerin hayal kırıklığına uğratacağını belirtti. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran'da düzenlenecek.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Benjamin Netanyahu döneminin bitmesine ilişkin açıklamada bulundu. 12 yıl sonra koltuğu kaybeden Netanyahu'ya gönderme yapan Zarif, Filistinlilere yönelik uzun bir savaş ve saldırganlık döneminden ve İran'a karşı tehditlerden sonra düşen taraf zalim oldu ve Gazze zafer işareti yaparken İran şanlı şerefli yolunu izlemektedir dedi. Bakan Zarif, şayet ondan sonra girenler saldırganlık ve işgalciliğe dayalı bir yapının uzun sürmeyeceğini öğrenebilirler ifadesini kullandı. Siyonist İsrail'de 12 yıldır devam eden Benjamin Netanyahu dönemi dün bitti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesinin İran'ın füze programını asla kısıtlamadığını vurguladı. Hatibzade bugün basın mensuplarına ilişkin yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi. İran'da 18 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Hatibzade, resmi olmayan istatistiklere göre yurt dışında yaklaşık 3,5 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip dedi. Hatibzade, yurt dışında 204 oy kullanma şubesi ve 133 temsilciliğimiz olacaktır ifadesini kullandı. Said Hatibzade, Viyana görüşmelerindeki yeni turun son turu olma ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayarak Amerikan kararını vermeli ve nükleer anlaşma ve 2231 sayılı kararın suçlusu ve ihlalcisi olduğunu bilmeliler. Trump dönemindeki olayların tekrarlanmayacağına dair gerekli garantileri sağlamalılar ifadelerinde bulundu.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yerli yapım koronavirüs aşısı Cov-İran, bereket için acil kullanım izni verildiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki bugün merkezi eyaletinde basına yaptığı açıklamada yerli yapım koronavirüs aşısı Cov-İran bereket için acil kullanım izni verildiğini açıkladı. Bakan Nemeki yerli aşı bereketin ülkede yürütülen aşılama programında yer alacağını belirtti. Öte yandan İslam İran İmam Hümeyni Fermanı icra kurulunca üretilen aşının klinik araştırma işleri müdürü Seyyid Rıza Mutari, 3 milyon doz Cov-İran bereket aşısının üretildiğini açıklamıştı. İran ilk yerli aşısı Cov-İran bereketi 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte koronavirüsten 119 vatandaşın daha yaşamını yitirdiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 119 kişinin yaşamını yitirdiği 10.715 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82.217'ye, vaka sayısı ise 3.039.432'ye çıktı.
Bağdat Belediye Başkanı Ala Kazım Ma'an el-İmari, İran İslam Cumhuriyeti ile Irak'ın münasebetlerinin güçlenmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Bağdat Belediye Başkanı İrna'ya yaptığı açıklamada, İran'ın büyük şehir belediyelerinin şehir yönetimi hakkında değerli deneyimlere sahip olduğunu işaretle, Tahran Belediyesi'nin idari sistem ve el-devlet elektronik devlet yönetimi alanında başarılı olduğunu vurguladı. Koronavirüs salgını yüzünden bahar ayında İran'a planladığı ziyaretini de gerçekleştiremediğini söyleyen Ma'an el-İmari, Tahran ziyaretini yaz aylarında gerçekleştireceğini kaydetti. İran ile Irak'ın tarihi, dini, kültürel ve komşuluk bağlarına dikkat çeken Bağdat Belediye Başkanı, Bağdat ile Tahran'a münasebetlerinin güçlenmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Irak'ta yetkili İran'ın tüm yaptırımlar ve baskılar ve 8 yıllık savaşa rağmen büyük kazanımlara da imza attığını da belirtti.
NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Zirvenin gündeminde ittifakın gelecek 10 yıllık yol haritasının belirlenmesi, NATO'nun strateji konseptinin güncellenmesi, Çin'in yükselişi ve son yıllarda gerileyen Rusya ile ilişkilerin durumu ve Ukrayna, siber tehditler, terörle mücadele, yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenliği etkileri ve Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılma kararı sonrası durum gibi konular bulunuyor. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO karargahının içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında Amerikan Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un arasında yer aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kulisinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO zirvesi kapsamında görüştü. Erdoğan ve Merkel'in NATO karargahındaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu. Erdoğan, Brüksel'de İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin Afganistan'daki askeri varlığının devam edeceğini belirterek, Afganistan'daki mevcut durumun uygun yönetimi için tek güvenilir ülkenin Ankara olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'e gitmeden önce İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığından söz etti. Daha önce Afganistan'da havalimanının güvenliğinin Türk güçlerine devredileceği bildirilmişti. Taliban'ın müzakere heyeti üyelerinden Suheyl Şahin daha önce yaptığı açıklamada Türk askerlerinin Amerikan ve diğer yabancı askerlerle birlikte Afganistan'dan çekilmesini istemişti. Amerikan Başkanı Joe Biden tüm Amerikan askerlerinin 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan çekileceğini açıklamıştır.
Haber kaynakları Bağdat Havalimanı yakınlarında Amerikan askeri üssüne İHA'lı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Sabahın News Telegram kanalının haberine göre Amerikan askerlerinin bulunduğu Victoria askeri üssüne bugün İHA'lı saldırı düzenlendi. Bağdat Havalimanı yakınlarında yer alan üsse İHA ile düzenlenen saldırıda kargo uçak pisti hedef alındı. Bu bağlamda açıklama yapan askeri kaynak, Amerika Hava Savunma Sistemlerinin bu saldırıyı önleyemediği ve Amerikan askeri üssüne İHA'lı saldırının gerçekleştiğini kaydettiler. Haber kaynakları geçen perşembe günü ise Victoria askeri üssüne roketli saldırı düzenlendiğini de duyurmuştu. Son aylarda Irak'ta Amerikan askeri konvoylarına yönelik saldırılar da tırmanmıştır. Iraklılar parlamento kararı uyarınca Amerikan askerlerinin bu ülkeyi terk etmesini istiyor. Bu bağlamda Irak Hizbullah Hareketi bugün yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin bir an evvel Irak topraklarını terk etmesi gerektiğini bildirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mayınlanan bölgelerin haritasını Azerbaycan Cumhuriyeti'ne sunduklarını işaretle ancak bu haritaların tam olmadığını belirtti. Ermenistan geçici başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Karabağ'da mayın ikilen bölgelerin haritalarını teslim ettiklerine dair eleştirilere gösterdiği tepkide tüm haritaları Bakü'ye teslim etmediklerini bildirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Ermenistan işgalden kurtarılan Ağdam bölgesine yerleştirilen 97 bin mayının haritasını 15 Ermeni askeri serbest bırakma karşılığı teslim aldıklarını açıkladı.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Esir Takası Komitesi bu komitenin Suudi Koalisyonu ile esir takası için öneride bulunduğunu bildirdi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Esir Takası Komitesi Başkanı Abd El Kadir El Murteza bu bağlamda yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuklu Yemenli esirlerin de serbest bırakılması karşılığı Sudanlı esirleri tahliye etme önerisine Birleşmiş Milletler'e sunduğunu bildirdi. El Murteza, Suudi Koalisyonu'nun şimdiye dek bu öneriye yanıt vermediğini ve her defasında yeni şart ileri sürdürdü ve aşure talepte bulunduğunu kaydetti. Yemenli yetkili ayrıca San'a hükümetinin eski hükümet ile esir takası ve bu hükümetin üst düzey komutanları tahliye etmeyi hazır olduğunu duyurdu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Çarşamba günü Cenevre'de Amerikan Başkanı Joe Biden'la ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek olan Putin, 3 yıl aradan sonra ilk kez Amerikan basınına demeç verdi. NBC News'a konuşan Putin, Navalny'nin vurulması yönünde talimat verdiği iddialarını reddederek, "Bakın bu ülkede bu tür kararlar devlet başkanı tarafından alınmaz," dedi. Rusya lideri Navalny'nin sıradan bir mahkum olduğunu ve kendisine diğerlerinden daha kötü şekilde muamele edilmeyeceğini belirtti. Washington'un Amerika'ya yönelik siber saldırılarının arkasında Rus hackerlerin veya hükümetinin olduğuna dair suçlamasını zırva olarak niteleyen Putin, Amerikan hükümetinden buna ilişkin kanıt sunmasını istedi. "Biz her türlü şeyle suçlandık, seçimlere müdahale, siber saldırılar ve diğerleri. Ama bir kez bile kanıt veya ispat sunma zahmetine girmediler. Bunlar dayanaksız suçlamalar," diyen Putin, Amerika ve Rusya'nın siber suçlarla mücadeleye karşı güçlerini birleştirmeleri çağrısını yineleyerek bu süreci Amerikalı partnerleriyle başlatmayı umduklarının altını çizdi. Batı'dan gelen eleştirileri ikiyüzlü olarak niteleyen Putin, Rusya ile Amerika dahil her ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyledi. Biden'ın Rusya'yı küresel istikrarsızlığı artırmakla suçlamasına yanıt veren Putin, Amerika'yı aynı şey Libya, Suriye ve Afganistan'da yapmakla itham ederek Ruslar iç muhalefeti Amerika'nın yabancı ajanslar yasasıyla yaptığı kadar baskı uygulamıyor ifadelerini kullandı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz G7'nin yoksul ülkelerin koronavirüs aşısı teminine karşı çıkması etrafında. Koronavirüs pandemisinin dünya genelinde devam ettiği bir sırada her gün birçok insanın özellikle de yoksul ülkelerde hayatlarını kaybettiği dönemde koronavirüs aşısının adil olmayan bir şekilde dağıtılması birçok ülke için durumu daha da zorlu hale getirmiştir. Halbuki tüm küresel tavsiyeler ülkelerin aşı temininde işbirliği yapması ve yoksul ülkelerin zengin ülkeler tarafından desteklenmesi yönünde olmuştur. Ancak bu süreçte zengin ülkeler bu yükümlülükten kurtulmaya çalışmışlardır. Son girişimde ise G7 ülkelerinin liderleri yoksul ülkelerde koronavirüs aşısının eksikliğini gidermek için bütçe ayrılması taleplerine karşı çıktılar. Dünyanın birçok zengin ülkesinden makamların bulunduğu G7 zirvesinin asıl gündem konularından biri de COVID-19 pandemisi oldu. Katılan yetkililerin yoksul ülkelerin koronavirüs aşısı eksiğini kapatmaya yardımcı olacakları ve mali yardımlar sağlayacakları düşünülürken sadece yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı ayrılmasından söz edildi. Bunun 200 milyon dozunu 2021 sonuna kadar yoksul ülkelere teslim edileceği belirtildi. Bu hususta Independent gazetesi şöyle bir yazıya yer verdi. En zengin ülkeler mali paketiyle ilgili bile konuşmadılar. Sırf yoksul ülkelerin ihtiyaç duyduğu aşı miktarını %10'una tekabül eden sınırlı düzeydeki aşıların ayrılmasına odaklandılar. Buna rağmen G7 zirvesi düzenlenmeden önce yüzlerce eski başbakan ve dışişleri bakanı G7'ye üye devletlerinden koronavirüs ile mücadele çerçevesinde küresel aşı masrafları ve maliyetlerini karşılamalarını ve bu virüsün tekrar küresel bir tehdide dönüşmesini engellemelerini istedi. Bu bağlamda katılımcılardan 2 yıl boyunca dünya genelinde koronavirüs ile mücadele çerçevesinde 30 milyar dolar ayırmaları istendi.
Son istatistiklere göre dünya üzerinde 170 milyonu aşkın insan koronavirüse yakalanmıştır. Bunlar arasından ise 3 milyon 750 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bu durum yoksul ülkelerde özellikle de koronavirüs aşısına erişimi olmayan Afrika ülkelerinde daha da vahimdir. Afrika'da hastalıkları önleme ve kontrol altına alma merkezi başkanı John Nkengasgong şöyle bir açıklamada bulundu. Bu kıta COVID-19 aşısının temini açısından çıkmaza girmiştir. Bu mesele ise kimi Afrika ülkelerindeki aşılama faaliyetlerini de etkileyecektir. Buna rağmen kimi ülkeler aşıların alınması ise gereken parayı bile temin etmekte de sorun yaşıyorlar. Gerçekte Avrupalı ve Amerika gibi ülkeler sırf mali yardımlar yapmamakta da kalmayıp ek aşıya sahip olmalarına rağmen koronavirüs aşılarını ihraç etmek alanında işbirliği yapmak istemiyorlar. Bu ülkelerin performansı gerçekte tüm sloganlara ve iddialarına rağmen pratikte sırf kendi çıkarlarını düşündüklerine ve bu bağlamda korona aşısını bir malzeme olarak gördüklerine gösteriyor. Aslında bu ülkeler aşıları istifleyerek terörizm kaynağı haline gelmişlerdir. Dünya Ticaret Örgütü Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala bu alanda ülkelerin ekonomik durumunun iyileşmesinin COVID-19 aşılamasına bağlı olduğunu belirtirken Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin koronavirüs sonrası dönemdeki ekonomik geri kalmışlığı hususunda da uyarılarda bulundu. Aslında koronavirüs pandemisi sırf küresel işbirliği ve ülkelerin yardımlaşması suretiyle kontrol edilebilir. Görünen o ki mevcut süreç aynı şekilde devam ederse bu durumdan kaynaklanacak zararlar tüm dünya ülkelerini de etkileyecektir. Buna ilaveten dünya üzerinde yoksulluk ve işsizliği körükleyen kötü ekonomik durum gelecekte başka krizleri de beraberinde getirecektir. Tabii ki mevcut kötü gidişatın değiştirmesi, küresel işbirliği ve yardımlaşmayı mali yardımlarında yapılmasını ve zengin ülkelerin yoksul ülkelere aşı bağışlamasına da bağlıdır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Bakü ile Erivan arasındaki yeni ikili anlaşmanın imzalanması etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Rusya arabuluculuğunda Karabağ Barış Anlaşması'nı imzaladıktan sonra yeni bir ikili işbirliği anlaşmasını imzaladılar. Söz konusu ikili anlaşmaya göre Azerbaycan Cumhuriyeti 2. Karabağ Savaşı'nda esir alınan 15 askeri Adam ilinin mayın haritalarının verilmesi karşılığında serbest bırakacak. Son 6 ay içerisinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında varılan bu esir takası anlaşması Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. 2. Karabağ Savaşı'nda esir alınan 15 Ermeni askerin mayınların döşendiği bölgelerin haritaları karşısında takas edilmesi aslında hasım taraflar arasında güvensizliğin nedenli derin olduğunu, hala zirvede olduğunu göstermektedir. Bu hususta özellikle de Ermeni tarafının Azeri tarafına karşı daha derin bir güvensizlik içerisinde olduğu söylenebilir. Kuşkusuz Ermenistan, Rusya arabuluculuğunda Karabağ Barış Anlaşması'na karşı olmasına ilaveten Azerbaycan Cumhuriyeti ile işbirliği yapmak alanında ciddi tereddütler içerisindedir. Karabağ çatışmaları ve sorununun çözülmesi süreciyle ilgili ise uzmanlar farklı değerlendirmelerde bulunmaktalar. Örneğin İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne görev yapmış eski büyükelçisi Muhsin Pakay'ın siyasi bir uzman olarak şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. Karabağ sorunu çözülmediği müddetçe bundan sonra da Azeri ve Ermeni taraflar arasındaki çatışmaların ve gerilimlerin devam edeceğine tanıklık edeceğiz. Yani barış anlaşmasının imzalanmasına rağmen Azeri-Ermeni gerilimleri tekrar başlayacak ve bu şimdilik kapatılan yara tekrar açılacaktır.
Bu hususta şöyle bir değerlendirme de yapmak yerinde olacaktır. Savaş esirleri ve onların takası meselesi Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında her daim önemli bir konu olmuştur. Bu yüzden de daha öncelerde de Ermeni makamlar bölgesel ve küresel kurum ve kuruluşlara müracaat ederek Ermeni esirlerin serbest bırakılması için her yola başvurmuşlardır. Buna rağmen istedikleri sonuçları da hiçbir şekilde alamamışlardır. Buna karşın daha önce Ermeni işgalinde bulunan Adam bölgesindeki mayınların patlaması Azerbaycan Cumhuriyeti devleti ve halkına büyük zararlar da vermiştir. Bubalam'da 4 Haziran gününde Adam ilinin Kelvecer bölgesinde mayın patlama sonucu 2 muhabir ve de bir de yerel makam hayatını kaybetmiştir. Genelde Ermenistan askeri güçlerinin Adam ilinde toplam 97 bin anti-tank ve anti-personel mayın döşediği biliniyordu. Bu döşenen mayınlar ise Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ve askeri güçlerinin bu bölgelere yerleşmesi yolunda da büyük bir engel oluşturuyordu. Bu hususta son dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Parlamentosu'ndaki Türkçü ve tartışmalı bir milletvekili ilginç ve şaşırtıcı bir öneride bulundu. Bakü'de yayınlanan Yeni Müsavat gazetesinin verdiği habere göre Azerbaycan Cumhuriyeti parlamentosunda bulunan aşırı Türkçü Fazıl Mustafa Gazenferoğlu, Ermenistan'ın daha önce Adam bölgesine döşenmiş mayınların haritasını paylaşmasına karşı çıkmasına tepki olarak İlham Aliyev hükümetine Ermenistan illerinde ve bölgelerinde de Ermenilerin kontrolünde bulunan Dağlık Karabağ bölgelerinde sabotaj ve mayın döşeme girişimlerinde bulunmak üzere yasa dışı milis gruplar kurmasına da önermiştir. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa 15 Ermeni esirin Adam iline döşenen mayın haritası ile takası suretiyle Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınır sorunlarının bir kısmı çözülmüş olduğu söylenebilir. Ancak unutulmamalıdır ki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerinde de benzer durumlar söz konusudur. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
İran
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin geçtiğimiz günlerde 3. ve son canlı tartışması cumartesi akşamı yapıldı. 13. Cumhurbaşkanlığı seçim adaylarının halkın kaygıları konulu 3. ve son canlı tartışma programı İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nda düzenlendi. Yapılan tartışma programında çok çeşitli ekonomik, sosyal ve dış politika konuların geniş yelpazesi ele alındı. Tabii sorunlar da adayların program ve çözüm yollarını açıklayabilecekleri şekilde tasarlandı. Öte yandan İslami İran İçişleri Bakanı Seçim Kurulu Başkanı Cemal Örf, İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güvenli bir ortamda düzenleneceğini belirtti. Bu seçim heyecanı ve seçim atmosferiyle ilgili bugünkü sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Şerifi, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi sizin de takip ettiğiniz gibi bu İran'da seçim ve aslında Cumhurbaşkanlığı seçimleri merakla takip edilmektedir. İster İran'ın içinden ister dışarıdaki faaliyet gösteren medya kuruluşları bu seçimleri ve aslında bu atmosferi titizlikle takip etmektedir. Siz bu atmosferi nasıl buluyorsunuz? Seçimle ilgili halkın kaygılarını, duygularını nasıl anlatırsınız bizim dinleyicilerimiz efendim?
Kaydettiğiniz gibi 13. Cumhurbaşkanı seçimiydi. Tabii ki Cumhurbaşkanı İran'da anayasanın muhtevasına esasen, anayasanın maddelerine esasen İran'da hükümet başçısıydı Cumhurbaşkanı ve tabii ki icra sahasında olan imkanlar Cumhurbaşkanı'nın elindeydi. Düzdü, İran'da üç güc, üç kuvve birbirlerinden ayrıdı. Yani kanun verici, nizaret ve mahkeme ve hemçinin icra. Veli eyni halda Cumhurbaşkanı Büyük Şuraların bahsinde olduğu için, eyni halda Nazirler Şurasının sədri olduğu için, eyni halda düzdür nazirleri de gerek sonra parlaman təyid eləsin. Veli milletin tarafından seçilir ve tabii ki hükümetin başçısıdır ve 4 il hükümeti bu yürütəcək ve daxili ve xarici siyasetlerde ve yapımlarda onun büyük önemi var. Ona göre ki, həmişə Cumhurbaşkanı çok həyəcanla keçirilir. Bəzi vaxt düzdür, həyəcan çok yüksek olub, bəzən də çok yüksek həyəcanda olmayıbdır. Çün həyəcanın da səbəbi bu olur ki, İranda bu 13-cü dəfədir Cumhurbaşkanı seçilir. Ve tabii ki son yani ilk illerden sonra esasen iki cina İran'da bir esasen muhafizəkarlar ve bir de reformçular bəli. Bunlar birbirleriyle çok yüksek seviyede yarışıblar. Tabii ki bazen olubdu ki cemaat bu dəstiyə rəy verib bazen o dəstiyə. Belə də olubdu ki həmişə elə bir növbət yani bir dənə reformçılar, ondan sonra mühafizəkarlar, yine reformçılar belə olub həmişə və bəzən dediğim kimi partiyalar və İranda siyasi qurumlar və qruplar arasında olan bəzən rəqabət çox hadd olub və bu hadd siyasət səbəb olub ki, cəmaatda da bəzən həyəcan çox şədid keçirilib. Məsələn 10-11-ci Cumhurbaşkanı seçimlərdə İranda çox həyəcan oldu. Təbiətən xaricdə də olan maraq çox yüksək olur, həm dövlətlərdən, həm böyük qüdrətlərdən ki, İranda ayar nə olacaq, Cumhurbaşkanı kim olacaq və gələn 4 il ya 8 ildə İranın daxili və xarici siyasətləri hansı yöndə idamə tapacaq. Və bu dönədə təbiidir ki, bu həyəcan az çox var. Əlbəttə, pandemi şəraiti bahis olubdur ki, İranda yığınacaq yoxdur. O demək olar böyük seçim yığınaqları şəhərlərdə, böyük karnavallar, böyük ictimaiyyət, eləmsi bir şərait yoxdur və yəni koronanı nizarət edən və idarə edən stat da buna izin vermir və təbii ki İranda indi dövlət radio və televizyonu tam vaxt ayırıbdır. Demək olar tamam İranda bilirsiniz çox radiolar və televiziyalar vardı. Bunların hamısında hər təhtək, yəni 7 dənə kanditlərin 7-sinə də vaxt ayrılır bərabər halda və onlar da hamısı demək olar püş əsasında vaxt ayrılır və bunlar hamısı öz vaxtlarından istifadə eləməyə hətta vaxt tapdırlar. Bu mənaya ki, tamam radiolarda, televiziyonlarda kanallarda lazımi qədər vaxt verilir ki, kanditlər öz proqramlarını açıqlasınlar. Bu proqramlar bəzən olur ki, münazirə haləti olur. Yəni, 7 kanditin hamısı bir yerdə olur, proqramlarına deyirlər, bir-birlərinin proqramlarını tənqid edirlər və ya orada o şəbəkənin ya jurnalistlərin yəni kanalın cəmaatdan aldığı sualları tərh eləyirlər və onlar cavab verirlər və təbii ki, münazirə eyni halda çox rəğbətin qazanır, çox maraqlı olur seçicilər üçün. Təbii ki, İranda həmişə belə olubdur ki, İranda seçici olanda xarici qüvvələr, bəzən də bəzi daxili qüvvələrdə seçicidə təsir qoymaq üçün bəzi propaganda aparırlar. Məsələn, yadınızda olsa 20 il bundan əvvəl idi demək olar ki, Ağa Seyid Məhəmməd Xatəmi İranda çıxanda hamı belə deyirdi, belə fikir verirdilər ki, o zaman İranda məclis başqanı Natiq Nuri olacaq. Dövlət bunu seçib, İranda mallalar bunu intixab eləyib, daha bundan sonra başqa dövr, seçim yalandı, belədir, filandı. Vəli Seyid Məhəmməd Xatəmi çox yüksək səslə çıxdı. Və bu göstərdi ki, elə də dövr, millət hər kimə istədi səs verir, vəli onunki hamı belə fikirləşirdi ki, Məhəmməd Xatəmi ayın artığı nuru çıxacaq. Məhəmməd Xatəmidən sonra yenə belə fikirləşirdilər ki, o zaman Əhməd İncəl iştirak eləmişdi, ondan sonra başqaları da iştirak eləmişdi, xüsusən tanınmış siyasi çehrələr və o cümlədən İran-Əraq müharibəsində, uzun müddət müharibədə olan böyük komandörlərdən iştirak eləmişdilər. Belə fikirləşirdilər ki, bəli, İranda əsgərlər iradə ediblər ki, filan kəsi çıxardacaqlar və o kandid olacaq. Bəli, gördük ki, təəccüblə Əhmədinəcad çıxdı. Baxmayaraq ki, ayı o zaman Haşimi Rəfsanzani ən böyük İranda siyasət dövlət adamlarından və siyasətçilərdən və İranın həyatında böyük rolü olan bir şəxsiyyət çıxmadı. Sonraki siyasətlərdə də, sonraki demoqlasiyyətçilərdə də əz cümləsi Ağay Musəvi, Ağay Kərrubi, başqaları, Əhcin Əhmədinəcad və keçən seçimdə də Həsən Ruhani oldu. Baxmayaraq ki, hamı deyirdi ki, həttmən Ağay Qalibov çıxacaq, iradə olunub Qalibov çıxa, belə ola, filan ola, ya Ağay rəisi çıxa o zaman. Vəli Ağay Ruhani çıxdı, o seçildi. Və göstərdi ki, cəmaat hərçimə səs versə, o onun millətin səsi əsasındadır. İndi də seçkilərdə bəli çox deyirlər ki, xalq istəmir səs verə, belə ola, filan ola. Vəli hər iki cinahdan və müstəqillərdən də vardılar. Yəni, həm mühafizəkarlardan bu namizədlərin içində, kandidatların içində vardılar, həm mühafizəkarlardan vardılar. Bunlar öz proqramların. Siz də qeyd etdiyiniz kimi cəmaatin sosial şəraitində, şəraitinə aid, iqtisadi şəraitə aid, gələcəkdə İranın inkişafına aid, elm sahəsində aid, sosial sahədə millətə nə köməkləri eləyə bilərlər kətdə və hətta qruplara, sərhəddə yaşayanlara, hətta müxtəlif İranın qovmiyyətlərindən olanlara bu da vədədə bulunurlar, hər birisi vədə verirlər. Ki, dövləti nəcür idarə eləyəcəklər və böyük-böyük proqramları da açıqlayırlar ki, hər əsli bir neçə kitab yazıblar bu barədə cəmləyiblər. İndi gələn seçkidə də yəqin ki, xalq hər kimə maraq göstərsə, hər kimin proqramı cəzab olsa, hər kimə inansalar, onunla səs verəcəklər. Dediyim kimi, İranda prezident hükumət başçısıdır, dövlət başçısı İranda liderdir, ali lider cənab Xameneyadır. Və hükumətin başçısı olduğu üçün eyni halda dövlətin də bəzi böyük demək olar ki, yönlərin təyin edir prezident. Ona görə prezident və ya cumhurbaşqanı İranda çox yüksək bir məqamdır, xüsusən icra baxımından. İnşallah ki, mübarək olar xalqımıza və gələn dövlətin siyasətləri ilə bölgə xalqı da inşallah faydalanırlar.
Dəyərli dinləyicilər, bugünkü söhbətimizdə İranda 13-cü Cumhurbaşqanlığı seçimləri ilə ilgili uzman konuğumuzun görüşlərini sizlərlə paylaşdıq. Reportajımızda siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi bizimlə birlikdə idi. Proqramımıza son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar ilgili bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitəmizə də baş verə biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı'nın nükleer müzakerelerde anlaşmaya varmak için daha birçok teknik sorunun çözümlenmesi gerektiğini vurgulaması, Seçim Kurulu Başkanı Cemal Örf'ün ülke genelinde 72 bin seçim sandığını kuracağını belirterek Cumhurbaşkanlığı, kent ve köy konseyleri seçimleri için 59 milyondan fazla kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğunu söylemesi gibi haberlere yer verilirken Cevan gazetesinde İran'daki seçimlerle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Urumiye Doğu Suriyane Kilisesi rahibi Deryayuş Azizyan seçimlere katılmanın önemli ve dini bir görev olduğunu işaret ederken bu önemli arenada vurulmak ülkedeki dayanışma ve birliğin simgesidir dedi. İrna'ya demeç veren Azizyan, İnsanlar marjinal tartışmalara dikkat etmemelidir. Marjinal meseleler ve bazı iç çekişmeler halkın aklını meşgul etmemeli ve seçimlerin soygulanmasına neden olmamalıdır. Seçimlerin bir iç, bir de dış yönü vardır. Ve farklılıkların seçimlere katılmamıza da engel olmasına izin vermemeliyiz ifadesini kullandı. Azizyan yaşam sorunları, kökleri uluslararası meselelere dayanan bir başka deyişle uluslararası yaptırımların sonucu olan büyük tartışmalardır. Hiçbir yetkili böyle bir durumu istemiyor diye ekledi.
Cumhur-i İslami gazetesinde İslam İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin gücü ve yeteneğinin sırf caydırıcılık ve pişman edici savunma amacı güttüğünü kaydettiği açıklamasında İran'ın bölge güvenliğini kendisi ve komşu ülkeleri için güvence altına alacak bir güç olduğunu vurgulaması, Amerika'nın İran'a karşı hasmane politikalarının devam etmesi gibi haberlere yer verilirken Horasan gazetesinde Çin'in Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılmasını istemesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde çevrimiçi olarak düzenlenen Dünya Nükleer Silahsızlanma Konferansı'nda yaptığı konuşmada Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulundu. Amerikan Başkanı Joe Biden, İran nükleer anlaşmasına dönmek istediğini iddia ediyor. İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği gibi ülkeler anlaşmayı desteklemeye devam ediyor. Ancak eski Amerikan Başkanı Donald Trump, 2018 yılında nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve İran'a sert yaptırımlar uygulamıştır. Bu yaptırımlara rağmen İran, nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine uydu ve ancak Amerika'nın kendisine karşı düşmanca politikalarından da devam etmesinden sonra bunları kademeli olarak askıya aldı. Çin Dışişleri Bakanı Yi, Amerika'yı İran konusundaki tutumunu değiştirmeye çağırırken, Amerika'nın tek taraflı ve zorlayıcı eylemleri mevcut sorunların temel nedenidir ifadesini kullandı. Wang Yi, anlaşmaya dönmek için İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının doğal bir adım olduğunu da vurguladı. Çin, daha önce de Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını eleştirerek, Amerika, koşulsuz olarak nükleer anlaşmaya geri dönmeli ve İran'a karşı tüm yasa dışı yaptırımları kaldırmalı diye kaydetmişti.
Hemşehri gazetesinde İran'da korona aşısı üretimi konusunda bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
İslam İran İmam Hümeyni Fermanı icra kurulunca üretilen aşının klinik araştırma işleri müdürü Seyyid Rıza Mutahhari 3 milyon doz Kov-İran bereket aşısının üretildiğini belirtti. İran'ın bildiğine göre İslam İran İmam Hümeyni Fermanı icra kurulunca üretilen aşının klinik araştırma işleri müdürü Seyyid Rıza Mutahhari bugün pazartesi yaptığı açıklamada üretilen aşıların Sağlık Bakanlığı'ndan aranan İzin belgesi ardından yurt üzerinde de kullanılmak için hazırlanacağını vurguladı. Mutahhari açıklamasının devamında gelecek bir ay için yeni üretim hattının hazırlanmasıyla İran'ın korona aşısı üretiminin 11 milyon doza varabileceğini söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketi ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız.
Bültenimizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Tahran ile Bakü arasında demir yolu işbirlikleri belgesinin imzalanması.
Tacikistan'ın İran'dan bu ülkeye daha fazla yatırım yapma talebi.
Ve Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki sınırdaki gerilimlerin devam etmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ikili bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla etkin ve yapıcı adımlar atıyor. İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti bu çerçevede raylı işbirliğini geliştirme anlaşmasına imza attılar. Söz konusu anlaşma Salı günü İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Demir Yolları Firmaları Genel Müdürlerince imzalandı.
Söz konusu anlaşma uyarınca iki taraf raylı transit işbirliğini artırma kararı aldığı bildirildi. Buna göre iki ülkenin demir yolu üzerinden transit taşımacılık hacmi yıllık bazında 2 milyon tona yükselecek. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin transit alanında işbirliğinin stratejik öneminin yanı sıra bu anlaşmanın imzalanması Tahran ve Bakü için ikili ticaret hacmini artırmaları için yeni fırsatlar sağlıyor.
İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin peş peşe karşılıklı ziyaretleri ve transit, taşımacılık gibi alanlarda bazı belge ve anlaşmalara imza atması, iki ülke yetkililerine münasebetlerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için kararlı olduklarını gösteriyor. Bu doğrultuda İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, son sıralarda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Tebriz-Nahçıvan demir yolunun faaliyete başlamıştı. İran ile Azerbaycan'ın ticaret hacminin de artacağını söyledi. Bölge ve dünyada bilindiği gibi koronavirüs salgını son 2 senede ticareti etkilemiştir. Ancak 2020 yılında İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında transit hacmi 480 bin tona kadar arttı.
Azeri uzmanlardan Vukar Bayramov yaptığı değerlendirmede İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ekonomik münasebetlerinin gelişmesi ve Kuzey-Güney Koridoru projelerinin tamamlanmasının iki ülkenin ekonomik çıkarlarına uygun olduğunu belirtti. Tahran ve Bakü yetkilileri karşılıklı işbirliği imkanlarını transit alanda ikili ve çok taraflı işbirliğinden azami şekilde yararlanabilecekleri şekilde planlanmış bulunuyorlar. Tahran ve Bakü arasında yeni işbirliği anlaşma ve belgelerinin imzalanması da bu çerçevede değerlendirilebiliyor.
Erken parlamento seçimlerinin arifesinde olan Ermenistan gergin günler yaşıyor. Bir yandan Ermenistan Başbakan Kayyumu Nikol Paşinyan halkı kendi tarafında tutmaya ve oylar kazanmaya çalışıyor. Öte yandan Ermenistan'da özellikle Nikol Paşinyan hükümetine karşı hala bir güvensizlik ortamı hakim.
Bu bağlamda Ermenistan, kayyum başbakanı Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Ermeni esirlerin serbest bırakılması için yapılan halk baskısına yanıt olarak şunları söyledi. Oğlumu Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Ermeni esirlerle takas yapmaya hazırım. Aslında Paşinyan, oğlunun yerine İlham Aliyev hükümeti tarafından da esir arınan 6 Ermeni serbest bırakılmaya istekli olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin bu talebi kabul etmesi pek olası görünmüyor.
Bu arada 2. Dağlı Karabağ Savaşı'ndaki yenilgisinden ve bölgenin bazı bölümlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geri verilmesinden sonra muhalefet tarafından suçlanan Nikol Paşinyan destekçilerine şunları hatırlattı. Tanrı'nın bizden yüz çevirmesi Dağlı Karabağ Savaşı'ndaki yenilginin olası nedenlerinden biri olmuştur.
Uzmanlar Nikol Paşinyan'ın bu açıklamalarını onun Ermenistan'da seçimlere yakın bir dönemde kampanya yürütme çabalarının bir bölümü olduğunu söylüyorlar. Aslında Ermenistan Başbakanlık Kayyımı, Ermeni Ulusal Meclisi erken seçimlerini kazanmak için en son seçeneklerden yararlanıyor gibi görünüyor.
İran İslam Cumhuriyeti ve Tacikistan arasındaki 14. Ekonomik, Ticari, Teknik ve Kültürel Ortak Komisyon oturumu Tacikistan başkenti Duşanbe'de bir işbirliği anlaşmasının imzalanması ile sona erdi. Bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan ve Tacikistan Maliye Bakanı Feyzettin Kaharzade ekonomik, ticari, enerji, endüstriyel alanlara yatırım gibi alanlardaki ikili işbirliği fırsatlarını ve bu işbirlikleri geliştirme hususunda görüş tatisinde bulundular ve bu konuları incelediler.
İki ülkenin heyetlerinin ve de Tacikistan devlet kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile imzalanan işbirliği anlaşmasının tanıtılması töreninde Tacikistan Su ve Enerji Bakanı aynı zamanda İran ve Tacikistan Ortak Komisyonu Başkanı Delir Cuma yaptığı konuşmada iki ülkenin ortak komisyonunun 14. oturumunun Düşanbe'de başarılı bir şekilde düzenlenmesinden memnuniyetini dile getirdi.
İranistan Cumhuriyeti ve Tacikistan iki Müslüman velileri ortak olan bölge ülkesi olarak yatırım ve ikili ticaret hacmini artırma gibi farklı alanlarda ikili işbirliklerinin gelişmesinde büyük ve çeşitli kapasitelere sahiptirler. İki ülke makamları son yıllarda farklı alanlarda yüzlerce işbirliği anlaşması ve memorandum imzalamışlardır. Bu bağlamda İran'ın Tacikistan'da baraj, köprü ve otoyol ve karayolu yapma gibi farklı alanlarda yatırım yapması anlaşmaları bile imzalanmıştır.
Buna rağmen Tahran ile Duşanbe arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasının iki ülke makamlarının ciddi ve sağlam iradesine ve azmine ihtiyaç duyduğu aşikardır. Özellikle gizli ve İran ile Tacikistan arasındaki dostane ilişkilerinde gelişmesine karşı olan eller de İran ve Tacikistan'ın kardeşçe ilişkilerini de sabote etmeye ve bozmaya çalıştığı bir sırada böyle bir iradenin önemi daha da artmaktadır. Tüm bu düşmanlıklara ve dar görüşlülüğe rağmen görünen o ki son aylarda iki ülkede ilişkilerini de geliştirmek ve bir üst seviyeyi taşımak için ciddi bir şekilde hareketlenmişlerdir.
Son 30 yılda Tahran ile Duşanbe arasındaki ilişkilerde engebeli duruma rağmen kimi uzmanlar Tahran ile Duşanbe ilişkilerinin bozulmasını imkansız olarak değerlendiriyorlar. Bu hususta ise Tacik siyasi uzman Seyfullah Seferov şöyle düşünüyor. Tacikler Tahran ile Duşanbe arasındaki ilişkilerin gelecekte iyileşeceğini umuyorlar. İran'ın şefkatli ve olumlu siyasetlerine karşı Tacikistan halkının İran'a karşı beslediği sevgi anlatılamazdır.
Aslında kimi emperyalist devlet bölgedeki dar görüşlü ülkelerin çabalarına rağmen uzmanlar aynı dili konuşan iki ülke arasındaki ilişkilerin kalıcı olarak yok edilmesini imkansız bir şey olarak görüyorlar. Son 30 yılın tecrübesi İran-Tacikistan ilişkilerinin genişlemesine karşı çıkan ülkenin çabalarının her zaman boşa çıktığı da kanıtlanmıştır. Genel olarak Duşanbe hükümeti ve Tacikistan halkı İran'la işbirliği ve ilişkiyi bölgedeki diğer tüm ülkelerden daha fazla takdir ediyor gibi görünüyor. Şüphesiz Duşanbe yetkililerinin İran'dan Tacikistan'da sanayi ve sivil sektörlerde yatırım yapma talebi de aynı durumdan kaynaklanmaktadır.
Orta Asyalı yetkililer özellikle Özbek liderleriyle Kazak, Türkmen ve Kırgız mevkidaşları arasındaki dostane görüşmelere rağmen Tacikistan'ın Kırgızistan ile gerilimleri devam ediyor. Tacik Dışişleri Bakanlığı Kırgız yetkililerinin sınır anlaşmalarının ihlaline ilişkin son açıklamalarını protesto etmek için Kırgız Büyükelçisi'ne protesto notası gönderdi.
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Kırgız yetkililerin Bişkek medyasında yayınlanan Tacik sınır muhafızlarının sınır anlaşmalarını ihlal etmesine dair açıklamalar gerçek dışıdır. Açıklamada şunlar da kaydedildi. Tacikistan'ın sınır devriye güçleri halihazırda tanımlanmış, çizilmiş ve üzerinde anlaşmaya varılmış olan kendi toprakları içindedir. Tacik sınır muhafızları topraklarını koruyor. Sınır devriyeleri eşitlik ilkesine göre faaliyet yapıyor.
Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki gerginlik iki ülkenin sadece sınır konularında anlaşmaya varmaması ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda diğer ikili sorunları da şiddetlendirmesine neden oldu. Tacik Dışişleri Bakanlığı açıklaması Bişkek medyasının daha önce Tacikistan'ı anlaşmaları ihlal etmek ve tartışmalı bir bölgeye konteyner yerleştirmekle suçlamasının ardından geldi. Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafızları Birlikleri, Kırgızistan sınırında sınır devriyesi kurulmasının anlaşmaları ihlal etmediğini ve Kırgız tarafının bu konudaki raporlarının doğru olmadığını belirtti.
Bu arada Tacikistan Dışişleri Bakanlığı bölgede sınır devriyesi kurulması konusunda mütabakata varıldığını ve faaliyetlerinin eşitlik ilkesine dayandığını vurguladı. Geçen hafta içerisinde Tacik sınır muhafızları Kırgızistan'a girdikten sonra iki ülke üzerindeki gerilimi yeniden tırmandırdılar.
Bu konuda Kırgız hükümeti yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Tacik güçleri iki ülke arasında gerginliklerin azaltılması ve sınırın çizilmesi konusundaki daha önce varılan tüm anlaşmaları ihlal etti. Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki yeni bir sınır anlaşmazlıkları turu bu yıl 29 Nisan'da başladı. Kırgızistan'da çıkan çatışmalarda 36 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı. Tacikistan'da 19 kişi öldü, 87 kişi yaralandı.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya isimli haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz.
Muhterem dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli dizi sohbetimizin 4. bölümüyle beraberiz. Bugünkü bölümde NATO'nun ve Rusya'nın renkli devrimlere yönelik yaklaşımlarını ele alacağız. Son yıllarda Karadeniz jeopolitik alanı Rusya ile NATO ve Amerika arasında önemli bir rekabet merkezi haline gelmiştir. Rusya'nın bazı komşularının Batı yanlısı yaklaşımına Batı'nın da destek vermesi, Moskova'yı NATO ve Amerika'dan gelen güvenlik tehditlerine yönlendirmiş ve Karadeniz'de dahil olmak üzere çevre bölgelerdeki askeri varlığını artırmaya sevk etmiştir. İşte sohbetimizde genel olarak Karadeniz'de bu rekabetin sonuçlarını ele alacağız. Karadeniz'deki NATO stratejileri ve yaklaşımlarındaki değişimin dünyanın farklı yerlerinde bu askeri ittifakın doktrin ve taktiklerindeki değişikliklerden etkilendiğini bir önceki bölümde bahsetmiştik. Bu bağlamda NATO'nun Rusya'ya yaklaşımını incelemiştik. Bu bölümde siz değerli dinleyicilere Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan'da renkli devrimlerin meydana getirilmesiyle Rusya'nın komşu ülkelerdeki NATO müdahalelerinin sonuçlarını ele almak istiyoruz. Kadife veya renkli devrimler Rusya'nın bazı uydu ülkelerinde 2003 yılından bu yana şiddet içermeyen iktidar değişimine verilen isimdir. Adı bu devrimci siyasi hareketlerde siyasi ve Amerikan yanlısı liderlerin sembol olarak kullandıkları renklerden veya çiçeklerden etkilenir. Gürcistan'da olduğu gibi Mihail Saakashvili 2003'teki renkli devrimin lideri olarak büyük bir kalabalığı Gürcistan'ın Rus yanlısı lideri Edward Shevardnadze'ye karşı harekete geçirmek için gülü sembol olarak kullandı ve sonunda rakibine yenerek cumhurbaşkanlığını kazandı. Ukrayna'da 2004 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sonuçlarını protesto etmek için turuncu devrim gerçekleşti. Seçimde Viktor Yanukovych başlangıçta kazanan taraf ilan edildi. Ancak seçim sahtekarlığı gibi sorunlar hemen halk protestolarına da yol açtı. Yanukovych'in temel rakibi Viktor Yushchenko'nun da seçim kampanyası sırasında zehirlenmesi ülkede protestolara ve sivil itaatsizliğe yol açtı. Sonuç olarak 3 ay sonra Ukrayna Yüksek Mahkemesi seçimi iptal etti ve seçim yeniden uluslararası denetim ve gözlem altında yapıldı. Bu kez Batı yanlısı Yushchenko %52'lik kırılgan bir çoğunlukla Ukrayna'nın cumhurbaşkanı oldu. Yine 2005 yılında Kırgızistan'da muhalefet liderleri Lale Semboru'nu sokak protestoları düzenlemek ve iktidara karşı sivil itaatsizlik düzenlemek için kullanarak ülkenin siyasi yapısını da değiştirdi. Her üç ülkede de bu renkli devrimlerin ana liderleri zaten parlamento, başkanlık veya bakanlık gibi önemli görevlerde bulunuyorlardı. İşte bu durum 3 eski Sovyet Cumhuriyeti'nde yaşanan devrimlerin değerinin azalmasına nedenlerinden biridir. Her üç ülkede de etnik kökenlerin sömürülmesi, batı yanlısı güçlerin varlığı, yönetici liderlerin yaşlılığı, yabancı sivil toplum kuruluşların kapsamlı mali ve propagandif müdahaleleri, kitle iletişim araçları ve sivil toplum kuruluşlarında önemli faaliyetlerinin tarafgirliği gibi durumlar açıkça göze çarptı. Rusya'nın eski uydu ülkelerindeki renkli devrimler NATO ittifakının yeniden dirilişinin ilk aşamalarında gerçekleşti. NATO 11 Eylül'deki terör saldırısından sonra Amerika'nın Amerika Ulusal Güvenlik Stratejisi 2002 adlı belgenin stratejilerinin de etkisi altında bu aşamaya başlamıştı. Bu belgede Soğuk Savaş sırasında çevreleme ve caydırıcılık gibi prosedürlerin başarısız olduğu beyan edilmiş ve sözde terörizm ve kitle imha silahları ile mücadelede etkili bir rol oynayarak önleyici tedbirlerden de bahsedilmiştir. NATO düşüncesindeki komünist dönemin etkisini bloke etme stratejisi yerine genişleme ve yumuşak etki stratejisini de bırakmıştır. Genişleme stratejisine göre Amerika, Batı Asya, Doğu Avrupa, Karadeniz Havzası, Kafkaslar ve Orta Asya'nın hassas bölgelerinde demokrasiyi yaygınlaştırma nedir? Amerika bu fikri hayata geçirmek için NATO dahil tüm araçları kullanmaya başlamıştır. Amerika, 1992-2005 yılları arasında 1 milyar dolar ödeyerek Ermenistan ve Gürcistan'ın iç siyasetine açıkça müdahale etti. ...1992'de Kongre'de demokrasi yasasının geçmesinden bu yana Amerika, Doğu Avrupa'da ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinde özellikle medya sektöründe toplam 350 milyon dolar harcadı. 2004 yılında Gürcistan'daki Gül Devrimi'nden sonra Amerika, Gürcistan'a 1.4 milyar dolar bağışla bulundu. Ukrayna'da Amerika'nın Ukrayna renkli devrimine yaklaşık 100 milyon dolara kadar olan mali yardımı hakkında çeşitli istatistikler yayınlandı. 21. yüzyılın ilk yıllarında NATO misyonunu pratik olarak iki cephede yeniden tanımladı. Bir yandan terörizm ve kitle imha silahları ile mücadele etme gibi güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılması ve Batı Asya'da savaşı kışkırtmak için kötüye kullanılması, diğer yandan etki alanını genişletmek, Rusya'nın sınırlarına kadar bölgelerdeki renkli devrimlere desteklemeyi bu tanıma ekledi. Böylece NATO, Amerika politikasını yürütme kolu olarak en önemli önceliklerden biri haline gelmiştir. George Soros vakfı aracılığı ile Rusya'nın bazı komşularında renkli devrimler düzenledikten sonra Amerika şimdi de Biden döneminde Rusya ve Beyaz Rusya'da bir renk devrimi ortaya çıkarmak için çalışıyor. Bu ise Amerika ve NATO'nun bölgede hareketlenmelerin nedenlerinden biridir. Bu bağlamda Amerika ve NATO özellikle de Karadeniz Havzası'nda harekete geçmişlerdir. İran'da uluslararası ilişkiler uzmanı olan Abed Ekberi bu hususta şöyle düşünüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları konuşmalarda da Batırıların Ukrayna ve Belarus'un istikrarsızlaştırılmasındaki müdahaleleri hususunda uyarılarda bulunmuş ve Rusya'nın iyi niyetini bu ülkenin zayıf noktası olarak gösteren medyalara eleştirilerde bulunmuştur ve ayrıca Belarus ve Ukrayna güvenliğinin temin edilmesini Rusya'nın görevi olarak görmüştür. Buna karşın yeni iş başına gelen Biden hükümeti kendi çıkarlarını korumak için Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini istemektedir. Gerçi mevcut NATO üyeleri buna karşıdırlar ve bu sürecin sonuçlarından ve ortak savunma sorumluluklarını da etkilemesinden kaygı duymaktadırlar. Çünkü Donbas bölgesi ve Kırım'daki çatışmalara dahil olmaktan da korkuyorlar. Ancak böyle bir öneri ve demokratların Doğu Avrupa'yı desteklemesi ve sonuçta bölgede askeri varlıkların artması gerilimleri iyice artırmıştır. Biden liderliğindeki Batı, Rusya'yı içten yani renkli devrimleriyle dize getirmekten memnuniyet duyacaktır. Bugün Avrupa ve Rusya'nın enerjisine bağımlılığı konusu ise önemini yitirmiştir. Amerika, Rusya'nın içindeki zafiyetlerine odaklanarak ayının sırtını yere vurmak ve yaklaştırmak istiyor. Buna rağmen ateşle oynamanın da büyük sonuçları olabilir. Çünkü Putin'in Rusya'ya devrilmesi sonuçsuz olmayacaktır. Batı'nın Karadeniz'de renkli devrimler başlatma hamlesi bu ülkeleri istikrara kavuşturmayı ve geliştirmeyi başaramamakla kalmamış, aynı zamanda toprak bütünlüklerini de tehlikeye düşürmüştür. Renkli devrimler sırasında Rusya'nın Batı müdahalesi karşısında Ukrayna'ya verdiği destek, Ukrayna halkının da memnuniyetsizliğine yol açmıştır ve Batı yanlısı liderlerine karşı iç muhalefeti artırmaya neden olmuştur. Bu süreç Ukrayna'daki gelişmelerin Ruslar için sadece bir başlangıç olduğunu ve Kremlin açısından bu olayın Ukrayna'nın Batı yanlılarının etkisiz politikalarından bıkmış mavi yakalı bir devrimde Moskova'ya dönüş sürecinin bir parçası olduğunu gösterdi. Öyle ki turuncu devrimin yenilgisi Yanukovic'in 2010 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla tamamlandı. Tabii ki Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya katılmaya çalışan güçlü bir halk tepkisi, Rus yanlısı Cumhurbaşkanı'nın karşısında ülkenin istikrarının sağlanmasının önünde bir engel oldu. Böylece çatışmaların 2014 yılında Ukrayna'da iç huzursuzluğa yol açması için zemin hazırlandı. Son olarak Kırım Yarımadası 17 Mart 2014'te yapılan referandumda adalıların %95'inin Rusya'ya katılmayı kabul etmesiyle Rusya topraklarına eklendi. Amerika ve Avrupa Birliği Kırım'daki çıkarlarının kaybolmasına yanıt olarak Kremlin'e ekonomik yaptırımlar uyguladı. Gürcistan örneğinde ise Kadife devrim veya Gül devrimiyle Rusya'nın Gürcü devrimcilerin Batılı destekçileriyle yüzleşmesinin zeminini oluşturdu. 23 Kasım 2003'te Mihail Saakashvili liderliğindeki Kadife veya Gül devrimi zafere ulaştı ve Gürcistan'ı hiç olmadığı kadar Batı'nın müttefiki haline getirdi. Bununla birlikte ekonomik kargaşa, artan yoksulluk, kritik yaşam koşulları ve yolsuzluk ile birlikte kendilerine özel bölge ilan eden Abhazya ve Güney Osetya Cumhuriyetlerinin ayrılıkçı eğilimleri Saakashvili'nin Kasım 2007'de istifa etmesine ve Ocak 2008'de erken bir cumhurbaşkanlığı seçiminin de yolunu açmasına yol açtı. Tiflis'in batı yönelimli eylemlerine paralel olarak batılı ülkelerde düzenli olarak Gürcistan'a siyasi destek ve bazı durumlarda askeri destek sağlıyor. Örneğin NATO, Ağustos 2019'da dahil olmak üzere Gürcistan'da düzenli olarak ortak askeri tatbikatlar düzenledi. NATO kuvvetlerinin en büyük askeri tatbikatı ülkenin batısında Gürcistan ile beraber yapıldı. Sağlam Ruh adlı tatbikata Gürcistan ile birlikte 14 NATO üye ülkesinden 3000 asker katıldı. Tatbikat 2011'den beri Gürcistan'da her yıl düzenleniyor ve ülkenin Amerika ve NATO ile askeri işbirliğinin bir parçası olarak görülüyor. Ancak bu tür hareketler Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde yalnızca ayrılıkçılık eylemlerini de yoğunlaştırmıştır. Muhterem dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli dizi sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.